Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una, menfa'na bima allemtena ve zidna ilma. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir dersimizde bugün inşallah Tin suresine başlayacağız. Rabbimiz ihsan ederse, ikram ederse inşallah hem bu sureyi tilavet edeceğiz, hem de ayet ayet ilahi mesajı kavramaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an ile aramızdaki ülfeti her geçen gün hem artırsın hem de derinleştirsin. Alimlerin Rabbi kendi katından bir hidayet, bir nur ve rahmet olarak indirdiği ilahi kelamın aydınlığından, yol göstericiliğinden, kılavuzluğundan ve rahmetinden en güzel şekilde istifadeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bu girişten sonra şimdi surenin tilavetini yapalım efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Allahu Ekber. Sadakallahu'l-Azim.
Değerli dinleyenlerim, Tin suresinin başından sonuna yani 8 ayetini tilavet etmiş olduk. Elhamdülillah. Bu sure alimlerimizin büyük çoğunluğuna göre Mekke'de nazil olmuştur. Yani hicretten önce nazil olan Mekki surelerden biridir. 8 ayetten oluşur. İsmini 1. ayetteki Ettin kelimesinden, incir anlamına gelen bu kelimeden alır. Mushaf tertibine göre 95. suredir. Nüzul sırasına göre ise araştırmacılarımızın tespitine göre 28. suredir. Bu girişten sonra şimdi sureyi ayet ayet okuyalım ve anlamaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini ve zeytun. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Tine ve zeytine yemin olsun. Burada tabii ettin kelimesi incir anlamına geliyor. Normal şartlar altında bu şekilde. Fakat bazı alimlerimiz bunu doğrudan incir şeklinde tercüme etmeyi uygun görmezler. Ve bazı meallerde tine ve zeytune diyerek de bu şekilde ifade edilir. Birazdan tefsirini yaparken bunun hikmetini anlamaya çalışacağız. Evet, yemin olsun incire ve zeytine. Cenab-ı Hak tabii birçok eşyaya yemin edebiliyor. Elbette her birinin yaratıcısı o.
hangi eşyaya, hangi varlığa, hadiseye niçin yemin ettiğinin hikmetini, illetini en iyi kendisi bilir. Biz kullar olarak ilmimiz elbette sınırlı, anlamaya çalışırız. Ama şuna inanırız ki Cenab-ı Hak bir şey üzerine yemin ettiyse o son derece dikkat edilmesi gereken önemli bir nimet, önemli bir yaratılmış varlık, nice nice içinde efendim hikmetlerin, menfaatlerin, maslahatların belki dürüldüğü yüce bir ikram-ı ilahi olduğuna inanırız. Zeytin de, incir de Allah'ın diğer nimetleri gibi büyük nimetler. Nice nice sırları vardır. Bilemeyiz doğrusu hepsini. Ama bugün insanoğlu bu iki nimetin özellikle mesela zeytinle ilgili araştırmalar daha derin, incirle ilgili de var. Nice nice faydalarını, özelliklerini araştırmalarıyla ortaya koyuyorlar. Bu yönüyle Cenab-ı Hak her bir nimete belki sıradan gelebilir, bazı bölgelerde çok yetişiyorsa o bölge insanı onu sıradan bir nimet gibi görebilir. O nimetlere dikkat çekmiş oluyor ve üzerinde bir daha düşünün deniyor adeta. Sıradan görmeyin. Allah'ın hiçbir nimetini küçük görmemeli. Hatta hiçbir nimete küçük dememeli. Her nimet büyüktür ama bazı nimetler elbette çok daha büyüktür. Bu anlamda Allah'ın bize gıda olarak ikram ettiği sayısız nimetlerden ikisine dikkat çekilmiş oluyor burada. Vettini ve zeytunu diyerek. Bazı alimler, bazı müfessirler ise burada aslen kastedilenin incir ve zeytin olmadığı, bundan sonra gelecek bir iki ayeti daha baktığımız zaman üçüncü ayete kadar kendilerine yemin edilen beldeler yani yerleşim bölgeleri olduğuna işaret ederler. Ve derler ki Arapça'da Araplar bazen bir yerin ismini herhangi bir bitki ya da meyve türüyle anabilirler. Burada da böyle bir durum söz konusu. Çünkü vettini ve zeytuni ifadesiyle kastedilen bu iki ürünün bolca yetiştiği, insanların da daha çok bu isimler söylendiği zaman hatırına gelen beldeler kastedilmiştir. Bu iki efendim nimet yani incir ve zeytin denildiği zaman daha çok Şam ve Filistin anlaşılır, Kudüs anlaşılır. Çünkü Yüce Rabbimiz o beldeleri bereketle vasıflandırmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Etrafını bereketli kıldığımız işte Mescid-i Aksa diye bahseder Kur'an-ı Azimüşşan'da. Bu yönüyle bu beldeler önemlidir. Kur'an-ı Azimüşşan'da nice nice peygamberlerin bu beldelere gönderildiğini biliyoruz. Hayatları oralarda geçmiştir. Burada da özellikle Ülül Azim peygamberlerden işte Musa aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam gibi, İbrahim aleyhisselam gibi, Nuh aleyhisselam gibi, Muhammed Mustafa gibi aleyhissalatu vesselam cümle peygamberler adeta o beldelerde zuhura geldiği için, Cenab-ı Hak tarafından gönderildiği için Cenab-ı Hak bu beldelerin bereketine de dikkat çekmek için bu şekilde yemin ediyor demişlerdir. Vettini ve zeytuni ifadesiyle daha çok hem Nuh aleyhisselam, hem İbrahim aleyhisselam, hem de İsa aleyhisselamın kastedildiği söylenmiştir. Kimi bazı araştırmacılar burada daha farklı izahlar da yapmışlardır. İşte incirle kastedilenin acaba Budizm'in kurucusu diye adlandırılan bu da olabilir mi tarzında onun incir ağacı altında böyle bir kendi inanışlarına göre de manevi bir ermişliğe erdiğinden yola çıkarak vahiy ile buluştuğu gibi bir görüşten yola çıkarak bunu da söylerler. Ancak bu çok sınırlı sayıda araştırmacının dikkat çektiği bir husus olmuştur. Daha çok zeytin ve incir mahalli olarak Filistin ve Şam toprakları kastedildiği ifade edilir ve buradan da İsa aleyhisselamın gönderildiği, doğduğu o beldelere dikkat çekildiği söylenir. Son üç peygamber özellikle vurgulanmıştır denir. Çünkü bir sonraki ayet, ikinci ayet ve Tur Sinin tarzında gelir. Tur-i Sina'ya da andolsun. Tur-i Sina, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'la konuştuğu o dağın adıdır. Kur'an-ı Kerim'de Tur-i Sina'e diye de geçer bu. Hem Tevrat'ta hem Kur'an'da bu dağa dikkat çekilir. Buradaki vadide de Cenab-ı Hakk'ın bereketler ortaya çıkardığına ayetlerde işaret edilir. Onun için Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı bir dağ olması hasebiyle ona işaretle bu şekilde bir yeminde bulunulmuştur. Çünkü ilahi vahyin beşeriyetle buluştuğu önemli noktalar buralar. Sinin kelimesi kullanılabiliyor. O Tur-i Sina hakkında da bu şekilde bir vasıflanma yapılıyor. Daha çok Habeşçe ve Nabatça dillerinde Tur-i Sina'nın o Sina, Seyna tarzında değil de Sinin şeklinde ifade edildiği söyleniyor. Hususiyle İbn Aşur gibi, Razi gibi müfessirlerimiz bu inceliğe dikkat çekiyorlar. Tur-i Sina, Tur-i Sinin, kısaca Sina tarzında da kullanılıyor. Verimli, bereketli, bol ağaçlı ya da mübarek anlamına gelen bir kelime. İşte mübarek Tur Dağı diyelim. Bu şekilde anlam verilebilir. İşte oraya da and olsun diyor Cenab-ı Hak. Neden? Çünkü orada da Musa Aleyhisselam gibi ülülazim bir peygamber Rabbi ile konuştu. Allah bunu bize Kur'an'da haber veriyor. Ve üçüncü ayet, ve hâzel beledil emîn. Ve bu güvenli beldeye and olsun ki, emin beldeye, oraya dahil olan, içine girenin emniyette olduğu belde. Tarih boyunca İbrahim Aleyhisselam'ın duasından sonra güvenilir bir belde olmuş Mekke-i Mükerreme, Kabe ve civarı. İşte bu yönüyle buraya da yemin ediliyor. İşte bu son iki ayette, yani ikinci ve üçüncü ayette Tur-i Sina ve Beledi Emin diyerek hem Musa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı yere hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy ile buluştuğu beldeye yemin edildiğinden hareketle alimlerimiz ve tini ve zeytuni ifadesindeki incir ve zeytinden kastın bu iki meyvenin çokça yetiştirildiği ya da bulunduğu Filistin ve Şam diyarı kastedilmiştir. Ve orada da özellikle Filistin'de İsa Aleyhisselam'ın vahiy ile buluşması, o Zeytun Dağı, o vaazlarını, sohbetlerini yaptığı, ilahi ilhamlarla, vahiylerle buluştuğu o beldelere yemin edilmiş oluyor. Ve birçok son dönem müfessirimiz buradaki işte zeytin ve incirle kastedilenin bu iki meyvenin yetiştiği beldeler olduğuna dikkat çekmişlerdir. Ve Cenab-ı Hak yeminlerden sonra zaten bir hakikati en yüksek düzeyde ifade etmek ve insanların yüreklerinde, gönüllerinde iz bırakmak için böyle bir üslubu seçer. İşte burada da bu dört yeminden sonra işte hem incire, hem zeytine, hem Tur-i Sina'ya, hem de beledi emin olan Mekke-i Mükerreme'ye yeminden sonra bir cümle gelir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ. Andolsun biz insanı en mükemmel biçimde yarattık. Muhakkak ki diyor, biz insanı en mükemmel biçimde, en güzel kıvamda yarattık. Burada İnsanda kastedilen insan cinsi, insan varlığını, yani belirli bir insan kastedilmiyor. İnsan cinsi. Biz insan cinsini en güzel kıvamda yarattık. Peki en güzel kıvam nedir? Takvim kelimesi Arapçada kame kelimesinden işte türetilmiş bir kelimedir, mastardır. Tef'il babı deriz biz ona. Takvim, bir şeyi ayağa kaldırmak adeta. Eğri olan bir şeyi doğrultmak, nizama koymak, kıymet biçmek, kıymetlendirmek gibi anlamlar verir bu kelime, takvim kelimesi. Ve daha çok meallerimizde olsun, tefsirlerimizde olsun en güzel kıvamda yarattık. Hangi yönden? hem maddi şekil itibariyle hem de donanım itibariyle, manevi yönleri itibariyle insan en güzel kıvamda yaratılmış bir varlık. Bu en güzel kıvamın maddi boyutta olduğu müfessirler tarafından ifade edilirken, onun işte yaratılış safhaları, böyle iki ayağı üzerinde dik yürümesi, sureti, şekli, birçok yönü dikkate alınarak bu şekilde izah yapılır. Öyle midir? Elbette insan güzel bir kıvamda yaratılmış bir varlıktır. Yoksa esas ona yüklenilen, efendim, o Cenab-ı Hakk'ın o hilafet görevi midir? Yani o hilafet görevini, yeryüzündeki halifelik görevini en güzel şekilde yerine getirebilecek donanımlarla donatılmış olması mıdır? Muhtemelen tabii meleklerin bile kendisine bir şekilde selam durması istendiğine göre ve o halife yaratacağım, yeryüzünde bir halife kılacağım, bir varlık yaratacağım buyurduğu zaman meleklerin o ifadeleri Cenab-ı Hakk'a karşı, "Ya Rabbi, biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birim olacak halife" diye söylediklerinde Cenab-ı Hak "Allah bilir, siz bilmezsiniz" dedikten sonra Adem Aleyhisselam'a bir takım ilmi veriler yüklediğini, yani esma dediğimiz varlığın, eşyanın hakikatine dair bilgiler yüklediğini, isim koyabilme özelliği, kavram üretme özelliği yüklediğini daha önce ilgili ayetin tefsirinde uzun uzun anlatmıştık. Şimdi evet, burada Yüce Rabbimiz meleklerin bile selam durmasını istediği, huzurunda adeta secdeye kapanmalarını istediği bir varlıktan bahsediyoruz ve bu varlığın özelliklerini Kur'an-ı Azimüşşan bize haber veriyor. Evet, insanın zalimane yönleri var, insanın nankörlük yönleri var, cimrilik yönleri var, bir takım olumsuz yönleri de var insanın, ama o insanın içine nasıl bir meziyet, cevher, meleke yerleştirildi ki o insan Allah'ın nazarında, katında en güzel kıvamda yaratılmış, işte iblisi bile çileden çıkaran, baş kaldırmaya sebep olan bir özellikle yüklenmiş bir varlık. Bunu sadece surete inhisar ettirmek, yani sadece insanın şekline bağlamak elbette eksik olur. Onun zahiri ve batini donanımı diyelim. Zahiri ve batini donanımı itibariyle insan en güzel kıvamda yaratılmış bir varlık. Bütün alemin kendi içinde dürüldüğü zübde-i alem, alemin bir özeti ve varlığa dair tasarrufları olabilen bir varlık. Yerlerin, göklerin ve içindekilerin kendisi için yaratıldığı bildirilen bir varlıktan bahsediyoruz. Cirmi, yani zahiri maddesi ne kadar küçük ama Hakk'ın ona yüklediği özellikler ne kadar büyük. Bugün insanoğlunun şu kainattaki tasarruflarına baktığımız zaman hiçbir varlıkta bunu göremiyoruz. Bu yönüyle onun üretici, geliştirici, varlıktan varlık adeta doğurucu özelliklerine baktığımız zaman insanın çok farklı bir varlık olduğunu zaten biliyoruz. İşte Cenab-ı Hak onun bu özelliğine dikkat çekerek biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Hususi bir nefha verdik ona. Ve nefaktu fihi min ruhi. Ben ruhumdan ona bir nefha üfledim buyurduğuna göre onun mahiyetini bile bilemiyoruz. İnsanı, insanın kadrini, insanın gerçek mahiyetini keşfetmekte aciziz. Nice nice alimlerimiz, ariflerimiz insanın hakikatine dair cilt cilt kitaplar yazmışlar ama hala nihai anlamda bir söylenecek söz bitmiş midir? Hayır, bittiği söylenemez. İnsanda irade dediğimiz o cevher nasıl bir cevherdir? O Cenab-ı Hakk'ın emrinden olduğunu, emri ilahiden olduğunu, emir aleminden, sufilerin ifadesi emir aleminden olduğunu bildiğimiz o ruh ciheti, mana ciheti nasıl bir özelliklerle doludur, donatılmıştır, bütün yönleriyle keşfetmiş değiliz. Bu yönüyle ama en güzel kıvamda yaratıldığını Cenab-ı Hak bu kadar yeminden sonra beyan ediyor. Biz buna iman ediyoruz. Hoşça bak zatına diyoruz. Şeyh Galip gibi, hoşça bak zatına kim? Sübde-i alemsin sen. Tüm alemin bir adeta özetisin. Sen güzel bak kendi mahiyetine, onu kavramaya çalış. Kendini zayi etme. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle Allah diyor senin içine bir cevher yerleştirdi. Onu göğe de vermedi, yere de vermedi. Acaba insandaki bu ahsen-i takvim kıvamında yaratılmış olması, ona yüklenen emanetin büyüklüğü bunu gerektirdiği için midir? Elbette o dağların bile yüklenmekten çekindiği o yüce emaneti insan yüklenebilmiştir. Bu yönüyle ahsen-i takvim kıvamında yaratılmış. Fakat insan tabii bu kıvamını fark etmediği zaman ya da bu değerini bilemediği zaman, kendisine zulmettiği zaman, Kur'an'ın ifadesi bu şekildedir. Kendisine zulmettiği zaman, Allah'ı tanımadığı zaman, kendi hakikatini unuttuğu zaman, o zaman da bu en yüce varlık tersine dönüyor adeta. Ahsen-i takvim olan varlık, esfeli safiliğin dediğimiz ya da Kur'an'ın ifade ettiği böyle çukurların daha çukuruna, aşağıların aşağısına doğru yuvarlanıp giden bir varlık olabiliyor. Çok yüksek kabiliyetleriniz var. Bu yüksek kabiliyetlerinizle alayiliğine doğru, ulviyata doğru, semavata doğru, yüceliklere doğru diyelim, melekuta doğru kanat açma imkanınız var. Ama siz yere saplanıp kalıyorsunuz ve sıradanlaşıyorsunuz. Hatta vahşileşiyorsunuz. Daha da ötede vahşilerden de daha vahşi oluyorsunuz. Çürüyorsunuz yani. Eksi sonsuza doğru gidiyorsunuz. İnsanoğlu artı sonsuz ile eksi sonsuz arasında bir varlık denir. Hakikaten yükselmenin de nihai sınırı kendisine çizilmemiş adeta. Alçalmanın da nihai sınırı çizilmemiş. Çok güzel özellikleriniz, çok güzel nitelikleriniz, donanımlarınız var. Kullandığınız yere göre size şekil verecek. İşte burada Ademoğlunun hem suretinin en güzel yaratılmış olması gibi bazı hadislerde Allah Adem'i kendi suretinde yarattı diye bir hadis var. Buhari'de geçen. Bunun şerhiyle ilgili çok uzun açıklamalar var alimlerimizin. Yani Yüce Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetini bilebilecek, yani marifetullah tahsil edebilecek niteliklerle insanı donatıyor. Esma ve sıfat tecellilerini insan tabii beşer nispetinde onda zuhur ettiriyor. Ve onun yeryüzünde Allah adına ilahi hükümleri icra etmesi kendisinden bekleniyor. Bütün bunlar işte insanın, insan cinsinin ahsen-i takvim üzere yaratılması şeklinde izah ediliyor, açıklanmaya çalışılıyor. Akıl bunun içinde, idrak bunun içinde, basiret bunun içinde. Ötelerle bağ kurabilecek bir öz cevhere sahip olması, ilhamat-ı Rabbaniye mazhar olabilmesi, ilahi ilhamlarla buluşabilmesi, keşifler yapabilmesi, sayabildiğin kadar yani insana dair çok şey söylenebilir. İşte bu kıvam yani potansiyeli itibariyle bil kuvve olarak eskilerin ifadesiyle bil kuvve yani potansiyel olarak insan bu şekilde biz yarattık diyor Cenab-ı Hak. Ama ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik. Bu hangi anlama geliyor? Hakikaten insanın aşağıların aşağısına inmesi hangi anlama geliyor? Bununla ilgili farklı yorumlar var yine müfessirlerimizin yaptığı. Bazıları şöyle maddesine bakarak ahsen-i takvimi daha çok maddi yapısı itibariyle izah eden müellifler ya da müfessirler, yorumcular. Esfel-i safiliğini onun evet bebeklikten çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten olgunluğa doğru yürüyüşünü ya da gelişimini ahsen-i takvim. Sonra da yavaş yavaş 40'ından sonra, 50'sinden sonra, 60'ından sonra ihtiyarlamasını, çöküşünü, işte güçten kuvvetten düşmesini esfeli safiliğin olarak izah etmeye meyilli oluyorlar. Fakat birçok müellifimiz ya da müfessirimiz bu yorumu çok da böyle ayetin akışına uygun görmüyor. Evet, insanoğlu elbette doğuşta daha anneden dünyaya geldiğinde de zayıf bir varlık. Bir müddet sonra güçlü, kuvvetli, pozulu, kudretli oluyor. Ama sonra el ayağı muhtaç oluyor. Öyle diyelim. El ayağı düşüyor. Herkese muhtaç oluyor. Belki bir şey bilemez hale doğru, erzeli ömre doğru geçiyor. Bir kısmı bu esfel-i safiliğini bu şekilde ifade ediyor. Bir kısmı da diyorlar ki esfel-i safiliğin aşağıların aşağısı cehennemdir. Burada da kastedilen kafir insandır. Çünkü bu ayetten sonra gelecek olan ayet iman edenleri istisna ettiğine göre, onlar müstesna buyurduğuna göre buradaki kastedilen esfel-i safiliğine gönderdik denilen kişiden kasıt kafir insandır. O aşağıların aşağısı olan cehennem çukuruna doğru yuvarlanıp gitmiştir. Elbette o bunu hak etmiştir. Kendisine verilen o üst derece nitelikleri koruyamamış. Başta Allah'a inkar olmak üzere, her türlü hakikate karşı kendini kapatmış ve neticede cehenneme doğru yuvarlanıp gitmiştir. Onun için buradaki esfel-i safiliğinden kasıt cehennemlik olmasıdır insanın diyorlar. Fakat bir kısım müfessirler de diyorlar ki bu ifade aslında yaratılış maksadına uygun hareket etmeyip ahlaki değerleri hiçe sayan ve en güzel biçimde yaratılmış olmanın şükrünü yerine getirmeyenlerin konumunu anlatıyor bu ayet. Aşağıların aşağısına indirdik derken imandan nasip almamış, salih amellerden nasip almamış kişinin Allah katındaki değersizliği burada ifade edilmiş oluyor. Bu mana biraz daha sonraki yani çağımızda yazılan tefsirlerde daha çok tercih ediliyor. Ayetin akışına baktığımız zaman işte illellezine amenu ve amilus salihati felehum ecrun gayru memnun. Bakınız, onu aşağıların aşağısına indirdik denildikten sonra ancak iman edip salih ameller yapanlar müstesna. Onlar için hiç eksilmeyen ve tükenmeyen bir mükafat vardır diye ayet devam ediyor. İşte buradan yola çıkarak şöyle diyebiliriz. Esfel-i safiliğin iman etmemiş, imandan mahrum, iman edecek şeyleri yalanlamış, inkar etmiş ve salih ameller yapmamış kimseler. Onlar aşağıların aşağısına gönderilen kimselerdir. Yani kendi öz değerini, yaratılmış olan o kıymetini sıfırlamış. Sıfırlamak bile bir seviye. Hayır, sıfırın altına düşmüş. O kadar altına düşmüş ki alt sınırı yok. Yani eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi sonsuza doğru yuvarlanıp gitmiş. O zaman şöyle diyeceğiz. Demek ki imanımız, İslam'ımız bizim o en güzel fıtratta yaratılmış olan mayamızı koruyan en güzel zırhlar, iman ve salih ameller. Diğer taraftan en güzel şekilde yaratılmış olan bu insanın o fıtratındaki o güzellikleri büyütüp geliştiren, adeta meyveye durduran iksir, iman ve salih amel. İnsan doğduğunda tertemiz fıtrat üzere doğuyor. Zaten dini kayyim de, yani dosdoğru din de, yani İslam da fıtratın ta kendisi deniyor. Fıtratın kendisi. Fıtratın korunmuşluğu ancak İslam'la mümkün. O güzelliğin korunması ve geliştirilmesi, tekamül ettirilmesi, o bil kuvve, yani potansiyel halinde var olan o bütün güzelliklerin neşv-i nema bulması ancak İslam'la, İslam suyuyla, imanla, ihsanla güzelleşip dal budak salacağından. Bununla yoluna devam edenler, onlarda problem yok. Onlar felehum ecrun gayru memnun. Onlara kesintisiz bir yaptıkları güzel amellerin, yani iman ve ameli salihin ecri olacak. Kesintisiz. Yani ona herhangi bir sınır çizemezsiniz. İmanın ve salih amellerin karşılığını ancak Allah vereceğinden, en az 1'e 10 verir, 1'e 700 verir, daha fazla verir. Ona sınır yok diyor Cenab-ı Hak. İman ve salih amel noktasında derinliğiniz, gücünüz, kudretiniz arttıysa, o kıvamınız devam ediyorsa, hem fıtratınızı korumuşsunuz, kollamışsınız, hem de onu tekamül ettirmişsiniz. İmanla, İslam'la, ihsanla, salih amellerle. Fakat imanla buluşmamışsa bir yürek, bir gönül, gönül tasdik etmemişse hakkı, hakikati, dil onu ifade etmemişse, göz hak ve hakikati görmemişse, kulak işitmemişse ve kul kendini karanlığa hapsetmişse, o küfür karanlığı onun gözünü gönlünü kapatmışsa, o zaman da o kişi işte aşağıların aşağısına kendini mahkum etmiş, nefsi emmarenin kulu kölesi haline gelmiş, arzularının kulu kölesi haline gelmiş, Rab olarak Allah'ı edineceği yerde Rab olarak, ilah olarak kendi arzularını, keyfini öne çıkarmış. Onların peşinde bir ömür sürmüş. İşte bu insan ulaike kel en'ami belhum adal. O dört ayaklılar gibidir. Hatta yolcu daha sapıktır dediği kul haline gelmiş. Öyleyse esfel-i safilin, imandan ve salih amellerden mahrum insanın düştüğü çukurdur. O derin çukurdur. Dibi görünmez çukurdur. Ahsen-i takvim, evet, yaratıldığımız o fabrika ayarlarımız diyelim, o fıtratımızdır. Bir istidatlar, kabiliyetler potansiyeli içeren öz varlığımızdır. Ahsen-i takvim kıvamı ancak imanla ve salih amellerle korunabiliyor, gelişebiliyor. İşi sadece maddi suret itibariyle bakan ve ahsen-i takvim insanın işte en güzel kıvamda, ne bileyim, uzuvlarının sıhhatinin yerinde olduğu zamanı anlatır. Esfel-i safiliğin de onun düşkün zamanını anlatır diyenler felehum ecrun gayru memnunu şöyle izah ederler. Onların yine ecirleri kesilmeyecektir böylelerinin. Çünkü sıhhatliyken, sağlıklıyken, yani yapa geldikleri ibadetleri artık yaşlılıkta yapamaz duruma düşmüşlerse, sanki yapmış gibi onların ecirleri devam eder. Çünkü sıhhatleri, güçleri, kudretleri devam edecek olsaydı yapmaya devam edeceklerdi. Öyleyse Allah da onların ecirlerini devam ettiriyor şeklinde izah ederler. Fakat biraz önce yaptığımız izah sanki ayetin akışına çok daha uygun düşüyor. İmanla ve salih amellerle buluşanlara cennetler var. Cennetlerde daha ziyadesi var diyor Cenab-ı Hak. En güzeli ortaya koyan kimselere en güzel karşılık olacak, bir de artısı olacak. Artısı ne kadar olacak onu ancak Allah bilir. Bu yönüyle ona sınır çizmek, nimete sınır çizmek, mükafata sınır çizmek doğru değil. Evet, illellezine amenu ve amilus salihati felehum ecrun gayru memnun. İman edip salih ameller yapanlar müstesna. Onlar esfel-i safiliğine gönderilmiş kimseler değiller. Onlar için hiç eksilmeyen ve tükenmeyen bir mükafat var olacaktır. Fema yukezzibuke ba'du bittin. O halde ey insan, bundan sonra sana dini, yani hesap gününü yalanlattıran nedir? Gerçek bu iken, yani Allah seni en güzel kıvamda yaratmışken ve sana tarih içerisinde İncil, Tevrat, Kur'an gibi ilahi vahiyler sana akıp gelmişken, son olarak da ey insan, kıyamete kadar devam edecek olan o belde-i emin'den zuhur eden Muhammedül Emine sallallahu aleyhi ve sellem indirilen Kur'an-ı Mübin gibi ilahi bir vahiy de gönderilmişken, bu potansiyel sende varken sana ne oluyor da kalkıyorsun, dini yalanlıyorsun? Sana yalanlattıran nedir? hangi duygudur, hangi düşüncedir, hangi delildir? Burada ettiğin kelimesinin daha çok hesap günü anlamında olduğu şeklinde izahlar yapılmış müfessirlerimiz tarafından. Ama sadece hesap günü değil, o ettinul kayyim olan, yani zâlike dinul kayyim diye Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu o fıtrat dini, İslam'ı sana yalanlattıran nedir? Bu senin özünle buluşan, senin özüne hem muhafız hem onu tekamül ettirebilecek bir iksir olan İslam'ı, Allah'ın boyasını, Allah'ın nurunu, Allah'ın rahmetini, Allah'ın hidayetini sana yalan saydıran nedir? Sen niye onu doğru bulmuyorsun? Halbuki fıtratın onunla buluşuyor senin. Sana verilen öz cevher, aklı selim varsa, vicdanı selim varsa, hala bozmamışsan ayarlarını, şöyle bir yoğunlaştığın zaman bu güzellikle buluşabilecekken neden onu yalan sayıyorsun? Sana bunu yalanlattıran nedir? Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Allah hüküm verenlerin en adili, en muhkemi, en sağlam olanı değil midir? Allah yaptığını en sağlam yapan değil mi? Verilen hükmü en iyi o vermeyecek mi? Kendince bir değerlendirmeler yapıyorsun. Allah kimi yükselteceğini, kimi düşüreceğini en iyi bilir. Kim güzel işler ortaya koyuyor, kim fesat peşinde koşuyor en iyi bilir. Kıyamet gününde de en iyi hükmü elbette o verecektir. Buradaki soru istifham-ı inkari denir. Eleysallahu bihakimil hakimin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Yani elbette hakimlerin hakimidir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet okununca bela ve ene mineşşahidin denilmesini tavsiye buyurmuş. Elbette ya Rabbi, sen hakimlerin hakimisin ve ben de bunun şahitlerinden biriyim anlamında bu cümle. Bela ve ene mineşşahidin. Elbette ya Rabbi, sen hakimlerin hakimisin ve ben de bunun şahitlerinden biriyim. Cenab-ı Hak elbette kendisine iman edip salih amel işleyenlerle, kendisini inkar eden ve işi gücü fesat olan, işi gücü cürüm olan, işi gücü suç işlemek olan, işi gücü günah olan birini bir mi tutacak? Siz öyle mi hesap ediyorsunuz? Peygamberi destekleyenle ona köstek olan bir mi olacak? Kur'an'ı hidayet rehberi kabul edenle onunla alay eden eşit mi olacak? Cenab-ı Hak bazı ayetlerde bunu sorar. اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Biz Müslümanları bu suç makinesine dönmüş mücrimlerle bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Bir başka ayette اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اجْتَرَحُ السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Yani burada aslında şu denilmiş oluyor. Biz asla iman edip salih amel işleyenlerle imana ve salih amellere yanaşmayanları bir tutmayacağız. Ve bu da bizim hükmümüz. Ve Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir? Elbette öyledir. Elbette öyledir. Cenab-ı Hak her birimizi Rabbimizin yarattığı o en güzel kıvamda bir hayat sürmeye muvaffak eylesin. Bizi fıtratımızı hem korumaya hem onur rızası istikametinde geliştirmeye Cenab-ı Hak inşallah hidayet eylesin, elimizden tutsun, tevfikini refik eylesin. Biz de o güzelliği koruyan ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna en güzel şekilde varan kullardan olalım. Asla Rabbimiz müsaade etmesin bizi şeytana, insan ve cin şeytanlarına, nefsimizin fısıltılarına feda etmesin. O bizi elbette buna mahkum etmez ama bizi o yola sevk edecek her türlü yanlıştan alıkoysun, esfeli safilinden muhafaza buyursun. Ahsen-i takvime doğru daima yolculuğu devam eden bahtiyarlardan eylesin efendim. Bu ayetle Tin suresinin de sonuna gelmiş bulunduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Alak suresiyle dersimiz, tefsir dersimiz devam etmiş olacak efendim. Allah'a emanet olunuz.